Ayrım 6, sayfa 65. Son eser, James Clavell. 4. bölüm. Peter Marlowe asfalt yolda birikmiş terli insanları yararak kulübesine doğru koşarken su şişesinden başka bir şey düşünmüyordu. Şişeyi doldurup doldurmadığını hatırlamak için beynini zorluyordu ama bir türlü hatırlayamadı. Yoldan sapıp kulübesine giden merdivenleri deli gibi tırmandı. Ama kulübe çoktan boşaltılmıştı. Koreli nöbetçi de kapıda duruyordu. Peter Marlowe geçmesine izin verilmeyeceğini iyi biliyordu. Döndü, çömelerek kulübenin yanından arkaya dolandı. Öteki kapıdan kendini içeri attı. Yatağının yanına varmış, nöbetçi onu görmeden su şişesini eline almıştı. Koreli ağır küfürler savurarak yaklaştı, işaret etti. Ama Peter Marlowe'nun Malaya dili var efendim, uzun süre bekleyebiliriz. Bu yüzden şişemi yanıma almak istiyorum. Lütfen izin veriniz bana, dizanteriliyim, dayanamam. Konuşurken şişeyi de sallıyordu, şişe doluydu. Nöbetçi şişeyi elinden kapıp kuşkulu kuşkulu içindekini kokladı, sonra da yere biraz su döktü, şişeyi Marlowe'a verdi. Yine ağır küfürler savurup ileride sıraya girmiş insanları gösterdi, onlara katılmasını istedi. Peter Marlowe eğilip selamladı onu, rahatlamış, eli ayağı kesilmişti. Koşarak sıradaki kendi grubuna katıldı. Endişesine bir de dizanteri ağrısı katılan Spence'in suratı kırışmıştı. ''Ne cehennemdeydin Peter?'' ''Boşver, buradayım işte.'' Su şişesini almıştı ya, Peter Marlowe'un bir şeylere aldırdığı yoktu. Spence alay ederek ''Haydi Spence, sok şu herifleri sıraya.'' dedi. ''Cehennem ol, hadi ya sıraya girin artık.'' Spence adamları saydı sonra sordu. ''Bones nerede?'' ''Evert hastanede.'' dedi. ''Hemen kahvaltıdan sonra gitti, ben gördüm onu.'' ''Niçin söylemiyorsun daha önce?'' İsa aşkına tüm gün tarlalarda çalışıp bir de seni mi arayacaktım? Başkasına çat. Yine çıkarmışsın kolundaki bandı. Ama Peter Marlowe küfürleri umurtuları dinlemiyordu. Albayla Mac'in de şişelerini almış olmalarını umarak düşünüyordu. Kendi grubunu saydıktan sonra Kaptan Spence dört kulübenin yöneticisi olan ve biraz ileride duran Yarbay Sellers'a doğru yürüdü, selamladı, durdu. 64 hepsi tamam dedi. 19 burada, 23 hastanede, 22 de çalışma gruplarında efendim. Tamam Spence. Sellers dört kulübenin de mevcudunu alınca hepsinin toplamını 10 kulübeden sorumlu olan Albay Smedley Taylor'a bildirdi. O da bunların toplamını bir başka subaya, bu işten birbirini izledi. Kamp içindeki kişiler, hastanedekiler, çalışma grubundakiler. Sonra bu rakamlar Japon tercüman Yoshima'ya verildi. Yoshima kamp komutanına küfürü bastı çünkü bir kişi eksikti. Kayıp kişi mezarlıkta bulunana dek bir saat süreyle kampta bir panik havası esti. Albay Roffer, hastane sorumlusu yardımcısı, Albay Doktor Kennedy'ye küfürü bastı ve görevini ihmal etmekle suçladı. Roffer kamp komutanına giderek özür diledi. Kayıp gövdenin bulunduğunu haber verdi. Kamp komutanı da Yoshima'ya özürler dileyerek bunca kişi arasından birinin ölmüş olduğunu anında haber almanın nedenli zor olduğunu anlatmaya çalıştı. Yoshima da kamp komutanını acizlikle suçlayıp bir adamın ölüsünü bulmak bu kadar zor geliyorsa yerine başka birini aramalarının daha iyi olacağını söyledi. Hiddet, karışıklık biraz azalınca Koreli nöbetçiler kulübeleri didik didik aramaya başladılar. Özellikle subayların kulübelerini arıyorlardı. Aradıkları telsiz oralarda bulunabilirdi belki. Bir bağlantı, insanların tek umudu, işte onu arıyorlardı. 5 ay önce olduğu gibi bu arama sonunda da telsizi ellerine geçireceklerine emindiler. Aslında basit bir radyoydu bu ama kesinlikle yasaktı. Dışarıdakiler terlerken Koreli nöbetçiler de ter içindeydiler. Istırap dolu bir aramaydı bu. Herkes ter içinde küfrediyordu. Birkaçı bayıldı, dizanterililer kendilerini yerden yere atıyorlardı. Hasta olanlar oldukları yeri pisletiyor, yine oralarda yatıyorlardı. Ama hiçbir şey durumu değiştirmedi. İnsanların boş yere acı çekmeleri normal, sıcak normal, beklemek normaldi. Üç saat sonra arama bitmişti. Herkes serbest bırakıldı. Deli gibi kulübelerine, gölgeye koştular. Yutkunarak yataklarına uzandılar, duşlara gittiler. Beyinlerinin kızgınlığı geçsin diye sigara içtiler. Peter Marlowe duştan çıktı, peştemalını sırtına atıp birliğinin kulübesine gitti. Mac kıkırdayarak, "Puki Marlowe," dedi. Binbaşı McCoy ufak tefek bir iz koştu. 25 yıl Malaya'nın balta girmemiş ormanlarında geçirdiği günler yüzünde derin izler bırakmıştı. Sık sık da sıtma krizleri geçirirdi. Peter Marlowe da keyifle "Mahlu sende res" dedi. Malaya dilindeki açık saçık küfürler her zaman hoşuna gitmişti. Hiçbirinin de tecrübesi yapılamazdı ya. "Albay Larkin, piç herifler, arada bir de İngilizce konuşamaz mısınız?" dedi. Şiltesini yere atmış orada yatıyordu. Sıcaktan soluk alması güçtü. Sıtması da şimdilik bir baş ağrısı bırakarak azalmıştı. Mac Peter Marlowe'a göz kırptı. "Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Kalın kafasına bir türlü girmiyor," dedi. "Şu albaydan umut yok." Peter Marlowe çok doğru diye başını salladı. Larkin'in Avustralyalı aksanını taklit ediyordu. Larkin sıkıntıyla omurdandı. "Siz ikinizi nereden buldum bilmiyorum. Hiçbir zamanda anlamayacağım." Mac fıkırdadı. "Çünkü herif tembel değil mi Peter? Tüm işleri bize yaptırıyor. Kıçının üzerine oturup hasta numarası yapıyor." "Puki Mahlu, bana su getir Marlowe." "Baş üstüne efendim, baş üstüne albayım." Larkin'e kendi su şişesini verdi. Larkin şişeyi görünce ağrısına rağmen gülümsedi. "Her şey yolunda ha evlat?" diye sordu. "Evet, aman Allah'ım, bir an aklımı kaçıracağım sandım." "Mac ile ben de öyle olduk." Larkin birkaç yudum su içti, sonra şişeyi verdi. Larkin'in rengini görünce endişelenen Peter Marlowe, "İyi misin albay?" diye sordu. "Ah ah," dedi Larkin, "bir şişe bira olsaydı şimdi ilaç gibi gelirdi." Peter Marlowe başını salladı. "Hiç olmasa ateşi atlattın," dedi. Sonra cebinden kralın verdiği sigara paketini çıkardı. Mac de Larkin de solukları kesilip baka kaldılar. Peter Marlowe paketi açtı. İkisine birer sigara verip "Noel Baba getirdi," dedi.
"Ne cehennemde buldun bunları Peter?"
Mac acı acı, "Önce ağız tadıyla içelim şunları," dedi. "Kötü haberi sonra alırız. Ya yataklarımızı satmıştır ya da başka bir şey." Peter Marlowe onlara kralı, Grey'i anlattı. Gittikçe artan bir şaşkınlıkla dinlediler. Tütün yapma işini anlatıyordu onlara. Yüzde işine gelene dek sessizce dinlediler ve Mac heyecanla 60'a 40'a diye bağırdı. "Oh ulu tanrı, sen kurtardın bizi."
"Evet," dedi Peter Marlowe. Mac'ın neşesini anlamamıştı. "Düşünebiliyor musunuz? Neyse, ben ona tütünün nasıl işlendiğini gösterdim. Karşılığında bir şey istemediğimi söyleyince çok şaşırmış göründü."
Mac yutkunmaya çalışarak "Öyleyse gösterdin ha?" diye fısıldadı.
"Tabii, ne var bunda Mac?"
"Ne mi var?"
"Elbette onunla bir iş yapmaya kalkışamazdım.
Marlowe'lar hiçbir zaman tüccar olmamışlardır."
Peter Marlowe bir çocuğu anlatır gibi anlatıyordu.
"Hiç iyi bir şey değildir ticaret oğlum," dedi.
"Hey tanrım, azıcık para kazanmak için mükemmel bir fırsat doğuyor. Sen ise elinin tersiyle itiyorsun. Sanırım işin içinde kral olunca şu delikte ömrümüz boyunca krallar gibi yaşayacak bir işe girebileceğimizi biliyordun. Neden çeneni tutup da işi bana bildirmedin güzelce?"
Larkin sertçe kesti sözünü. "Ne diyorsun sen Mac? Çocuk doğru yapmış. Kral ile bir işe girmek onun için çok kötü olurdu."
"Ama..."
"Aması filan yok," dedi Larkin. Mac hemen sinmişti. Kendi kendinden nefret etti böyle ani patladığını düşününce. Sinirli sinirli güldü.
"Şaka yapıyordun Peter."
"Emin misin Mac?" "Hay Allah." Peter Marlowe sıkıntılı arkadaşlarına baktı. "Aptallık mı ettim dersiniz? Sizin için iyi olacak bir şeyi kaçırdım belki de."
"Yok be dostum, kendime göre şaka yaptım işte. Haydi anlat, sonra ne oldu?"
Peter onlara olan biteni anlatırken sürekli yanlış bir şey yapıp yapmadığını düşünüyordu. Mac en iyi arkadaşıydı. Hiçbir zamanda kontrolünü kaybetmez, böylesine bağırmazdı. Şan'ı da anlattı onlara. Öyküsünü bitirdiği zaman rahatlamıştı. Sonra gitti, tavuklara yem verme sırası onundu.
Gittiğinde McLarkin'e Allah kahretsin kusura bakma dedi. Elinden böyle bir fırsatı kaçırdığını duyunca dayanamadım.
Seni suçlamıyorum. Onun aklı beş karış havada. Bu oğlanın garip fikirleri vardır biliyorsun ama bilemezsin. Belki de böylesi daha iyi olmuştur. Kral ile ticari ilişkisi olmayan bir arkadaş olarak belki daha yararlı olur.
Mac düşünceli, he dedi.
Peter Marlowe bir kovanın içine kıyılmış yaprakları koymuş kümese gidiyordu.
Peter Marlowe kümesin kilidini açmadan önce çevresine bakındı. Kimsenin kilidin nasıl açıldığını görmediğine emin olmak istedi. Kapıyı açınca iki yumurta gördü. Tavuğu ödüllendirmek için pekala Nonya dedi sana dokunmayacağım.
Nonya yedi yumurtanın üstünde kuluçkaya yatmıştı. Birlik için yumurtaları tavuğun altında toplamak oldukça zor olmuştu. Ama eğer şansları yolunda gider de yedi civciv çıkarsa kümesleri kalabalıklaşacak, böylece sürekli olarak bir tavuğu kuluçkada tutabileceklerdi. Böylece de altıncı koğuşa gitme tehlikesinden iyice kurtulmuş olacaklardı.
Altıncı koğuş beriberi hastalığı yüzünden kör olanlara ayrılmıştı. Bu sürekli tehlikeye karşı tek yol iyi vitamin almaktı. Ellerindeki olanaklar içinde en kolayı da yumurta yemekti. Bu yüzden kamp komutanı sürekli olarak yiyeceklerin düzelmesini istiyor, sürekli olarak da cevap yerine yalnız küfür işitiyordu. Haftada sadece bir kez yumurta veriliyordu. Bazı kişilere fazladan kuvvetlenmeleri için verildiği olurdu. Ama o zamana dek zaten yakalandıkları hastalık zavallıları pençesine almış oluyordu. Bu yüzden de tavuklar gece gündüz bir nöbetçi tarafından korunuyordu. Aynı nedenle kampın ortak tavuğuna ya da bir başkasının tavuğuna dokunmak büyük suçtu. Bir keresinde adamın biri elinde boğulmuş bir tavukla yakalanmış ve yakalayanlarca ölesiye dövülmüştü. Yöneticiler de bunun yanlış olmadığını, daha bile fazla cezalandırılması gerektiğini söylemişlerdi.
Peter Marlowe kendi kümeslerinin önünde dururken kralın tavuklarına gıptayla baktı. Yedisi de kocaman, ötekilerin yanında dev gibi duran tavuklardı. Bir tane de kampın tüm kişilerinin övündüğü horoz vardı. Şafak da horozun adı, iyi döl veriyordu. Kampın çoğu tavuklarını ona getirirdi. Paha biçilmez bir şeydi bir horoz sahibi olabilmek, hele böylesi. O sırada şiddetli bir gök gürültüsüyle birlikte sağanak başlamıştı. Peter Marlowe üstündekileri çıkardı, dikkatle katlayıp Mac'in yatağı üzerine koydu. Larkin düşünceli, Peter kralla ilişkilerine dikkat et dedi, senin için tehlikeli olabilir.
Tabii, merak etme.
Peter Marlowe kara bulutların kapattığı gökyüzüne bakarak dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra da Mac ile Larkin de soyunup onu izlediler. Yağmurun keyfini çıkaran öteki çıplak adamlara katıldılar. Çıplak gövdeler bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru sevinçle karşıladı. Hava, yürekler, gövdeler bir arada temizlendi. Changi'nin tüm pisliği bir süre için akıp gidiyordu.
5. Bölüm. Yağmurdan sonra herkes ferahlatıcı serinliğin keyfini çıkarmak için kulübesinin önüne oturdu.
Yemek zamanı gelinceye dek yağmur damlardan akan damlalar bırakıp gitmişti. Tozlar da çamura dönüşmüştü ama güneş mavi gökyüzünden gururla parlıyordu yine.
Peter Marlowe tembel gözlerle ileride dolaşanları seyrediyordu. O arada Gray'in yaklaştığını gördü.
Gray Larkin'i selamlayarak iyi akşamlar albayım dedi. Larkin içini çekerek karşılık verdi. İyi akşamlar. Bu sefer kim?
Gray'in her gelişi yeni bir derdin habercisiydi.
Gray Peter Marlowe'a baktı. Larkin de Mac de aralarındaki düşmanlığı hemen sezdiler.
Albay Smedley, Taylor size söylememi istedi efendim. Adamlarınızdan ikisi dövüşmüşler. Onbaşı Townsend ile Er Gerbil. İkisini de hapse attım.
Larkin ters ters pekala teğmen dedi onları bırakabilirsin. Çıkar çıkmaz bana gelmelerini söyle. Gerekeni yaparım ben.
Durakladı. Neden dövüştüklerini biliyor musun?
Hayır efendim kesin olarak bilmiyorum. Ama sanırım iki yukarı yüzünden kapışmışlar.
Gray aptalca bir oyun diye düşünüyordu. Bir sopanın ucuna iki metal para koyup fırlatıyorsun, ikisi de yazı gelecek, ikisi de tura gelecek. Ya da biri yazı, biri tura gelecek diye bahse giriyorsun.
Larkin belki de öyledir dedi.
Belki de oyunu yasaklasanız iyi olacak efendim. Bu oyunda her zaman...
Larkin hiddetle iki yukarıyı yasaklamak mı diye kesti sözünü. Böyle bir şey yaparsam adamlarım çıldırdığıma karar verirler. Böyle aptal bir emre de uymazlar, hakları da var. Kumar Avustralyalıların hayatlarından bir parça olmuştur. Sen ne görüyorsun bunu? İki yukarıyla hayatlarını biraz daha heyecanlı hale getiriyorlar. Arada bir kavga etseler de zararı yok. Bunca adam kavga etmeden bir arada yaşayabilir mi? Hele böyle bir yerde.
Ayağa kalktı gelendi. Kumar bir Avustralyalı için soluk almak gibidir. Herkesin kumara ayrılacak birkaç kuruşu vardır. Kesesine göre.
Sesi sertti yine. Bir zamanlar iki yukarıyı ben de çok severdim dedi.
Gray evet efendim diyebildi.
Larkin ile öteki subayların tozların arasında yuvarlanarak oynadıklarını çok kez görmüştü bir zamanlar.
Söyle Smedley Taylor'a, onlarla ben ilgileneceğim. Söz veriyorum.
Gray Larkin'i dikkatle gözleyerek Marlowe'un çakmağına yazık oldu deyim efendim dedi.
Larkin'in bakışları sertleşmiş ama göz kırpmamıştı karşılık verirken.
Daha dikkatli olması gerekirdi, öyle değil mi?
Evet efendim dedi Gray. Oldukça uzun bir aradan sonra söyledi bunu. Ne demek istediği iyice anlaşılmış olsun diye.
Neyse diye düşündü, denemeye değerdi. Larkin'in de Marlowe'un da canı cehenneme. Önünde dünya kadar zaman vardı. Birden aklına nefis bir şey geldiğinde neredeyse selam verip ayrılmak üzereydi. Ama döndü, heyecanını saklamaya çalışarak ''Az kaldı unutuyordum efendim'' dedi. ''Kampta bir söylenti dolaşıyor. Avustralyalılardan birinin elmas yüzüğü olduğuna dair.''
Sözünün yeterince etkili olması için bekledi, sonra sordu. ''Biliyor muydunuz?''
Larkin'in gözleri düşük göz kapaklarının altında derinleşti, daraldı. Yanıtlamadan önce düşünceli bakışlarını Mac'e çevirdi.
Sonra söylentiyi ben de duydum dedi. Bildiğim kadarıyla benim adamlarımdan birinde böyle bir şey yok. Neden?
Yalnızca sordum efendim.
Zoraki bir gülümseme takılmıştı Gray'in dudaklarına.
Elbette bilirsiniz ki böyle bir yüzük dinamit kadar tehlikeli. Hem sahibi hem de birçok kişi için.
Sonra ekledi.
Kilit altında tutulması iyi olur.
Sanmıyorum ihtiyar dedi Peter Marlowe. İhtiyarın üzerine alayla basmıştı.
Eğer böyle bir elmas varsa kilit altına almak en kötüsü. Var olduğundan kuşkuluyum ya, kilit altında olursa da herkes bir göz atmak isteyecektir. Zaten Japlar duydukları anda el koyarlar.
Mac düşündü, aynı fikirdeyim dedi.
Larkin en iyisi olduğu yerde kalmasıdır diye karıştı. Akıllarda, bunun da bir söylentiden başka bir şey olduğunu hiç sanmıyorum.
Gray umarım diye yanıtladı. Oltayı tam yerine attığına inanıyordu artık. Ama bu söylenti gittikçe artıyor.
Larkin adamlarımdan birinde değil dedi.
Ama bir yandan da tedirginlikle düşünüyordu.
Gray bir şey biliyordu mutlaka. Kimdi acaba, kim olabilirdi?
Neyse bir şey duyarsanız efendim lütfen bana bildirin.
Gray'in gözleri hırsla Peter Marlowe'u taradı.
Dertleri başlamadan bitirmek istiyorum.
Sonra Larkin'i selamladı. Mac'e de başıyla selam verip gitti.
Kulübeye düşünceli bir sessizlik çökmüştü.
Larkin Mac'e baktı.
Neden sordu bunu, merak ediyorum.
He dedi Mac, ben de meraklandım. Suratının nasıl domuz gibi kasıldığını gördünüz mü?
Doğru dedi Larkin. Yüzündeki çizgiler her zaman olduğundan çok daha fazla derinleşmişti.
Gray'in bir konuda hakkı var. Bir elmas sahibine de çevresindekilere de büyük dert getirebilir.
Peter Marlowe yalnızca bir söylenti bu albay dedi. Kimse böyle bir şeyi bunca zaman saklayabilmiş olamaz, imkansız.
Larkin umarım haklısındır diye söylendi. Dua ederim de bizim çocuklardan biri böyle bir aptallık yapmaya kalkışmasın.
Mac gerindi, başı ağrıyordu. Hala ateşin etkisi geçmemişti. Ama üç gündür de ateşi yoktu. O kadar yüksek ateşi çıkıyordu ki soluk almak gibi yaşamının bir parçası haline gelmişti ateş. Şimdi iki ayda bir ateşleniyordu. 1942'de emekli olması gerektiğini anımsadı. Doktorlar öyle demişlerdi. Bir kere sıtma kanına girdi mi artık seni ancak ev paklar. Doğru İskoçya'ya, eve. Kilay'ın yakınlarında küçük bir çiftlik alıp hayatının geri kalanını sükunet içinde geçirmek istiyordu. İşte hayat buydu.
Mac 50 yıllık yaşamını düşünüp bir ah ah çekti. Sonra hepsinin aklından geçen şeyi sesli olarak söyledi.
Öyle diyoruz ama şu taş bizde olsaydı ömrümüzün sonuna dek dert bilmeden yaşayabilirdik. Hiç korkmadan.
Larkin bir sigara yaktı, derin bir nefes çekti, sonra Mac'e verdi. O da bir nefes çekip Peter Marlowe'a verdi. Sigarayı bitirdikten sonra ateşine attılar, geri kalanını tütün tabakasının içine döktüler. Sonra Larkin sessizliği bozdu.
Bir yürüyüş yapsam iyi olacak.
Peter Marlowe barış içinde ol anlamına gelen salamet dedi ona. Larkin de salamet diye tekrarladı, dışarı güneşe çıktı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 76.